Ayrım 5.
Neyse ki Tom'un geldiği yok ve derken müzik tekrar başlıyor. Erkeklerin kadınları havaya fırlattığı figürlerle yapılan bir dans. İki ayağım birbirine çarpmadan adım atamazken bu figürleri yapabilmem imkansız. Kollarımı Emer'in vücuduna dolamam gerekiyor ama neresine dolayacağım? Neyse Emer elimi tutup beni bara doğru çekiyor. Tom ile Liam birkaç gece daha Tuxedo'ya gelip gidersem Fred Astaire'e bile geçeceğimi söyleyip gülüyorlar. Tabii bunun doğru olmadığını çok iyi biliyorum ve kıpkırmızı kesiliyorum. Emer'in bana baktığını biliyorum ama Liam'ın sözlerine kulak asmıyormuş ve sanki kalbimi makineli tüfek gibi attığını ve nefessiz kaldığımı anlıyormuş gibi bakıyor. Bir lise diplomam olmadan ne yapacağım diye düşünüp duruyorum. Günler geçiyor. Derken Kore'de bir savaş çıkıyor ve savaş büyürse ABD ordusuna katılacağım söyleniyor. Eddie Gregan hiç şansın yok diyor. Gözlerinin halini görür görmez seni ananın yanına geri gönderirler. Ama Çinliler savaşa katılıp ortalığı kızıştırıyor ve askerlik şubesinden bir mektup geliyor. Whitehall Street'e başvurun. Teşekkürler. Çinlilere ve Korelilere karşı savaşabilecek güçte bir tip olup olmadığımı göreceklermiş. Tom eğer savaşa katılmak istemiyorsan gözlerine biraz tuz dök diyor. Daha beter görünsünler. Doktor muayene ederken de canın acıyormuş gibi bağırırsın. Eddie de gözlerim yüzünden baş ağrıları çektiğimi söylememi öğütlüyor. Göz muayenesinde harfleri yanlış söyle diyor. Aptallık etme. Şurada yükselip hayatını düzene sokmak varken o sarı benizlerin kurşunlarına hedef olup geberecek misin? Para kazanınca gece okuluna yazılırsın. Gözlerini ve dişlerini tedavi ettirirsin. Biraz da kilo aldın mı kruvaze elbisesiyle hava atan Şef Mr. Carey gibi ortalıkta dolanırsın. Aslında Tom ile Eddie'ye Mao Tse Tung savaşa katılarak benim bu otelden kurtardığı için ona nasıl teşekkür etmek istediğimi anlatamam tabii. Whitehall Street'te gözlerim muayeneden bile olmadı. Sadece harfleri okuttular. Tamam dediler. Kulağıma eğilip bip bip diye bağırarak duyuyor musun diye sordular. Sadece dişlerime bakarken ilk iş bir dişçiye görün dediler. Kimse dişleri bozuk diye buradan geri çevrilmemiştir dediler. İyi ki de öyle. Çünkü gelenlerin hepsinin dişleri berbat. Bir odada bizi sıraya soktular. Bir çavuş yanında bir doktorla içeri girip pekala baylar dedi. Çoraplarınızı çıkarıp donlarınızı indirin. Doktor tek tek herkesin şeyine iltihap var mı diye bakıyor. Çavuş o sırada bağırmaya başlıyor. Hey adın ne senin? Maldonado çavuşum. Ne görüyorum öyle Maldonado? Heyecanlandın mı yoksa? Hayır çavuşum. Hayır ben Maldonado'ya bakmak istiyorum ama başını çevirince çavuş hırlıyor. Nereye baktın? Neden baktın? Kim sana bak dedi vesaire vesaire. Bir sürü tantana. Muayene tamamlandıktan sonra sağa dön, sola dön, arkanı dön, bacaklarını aç. Bu kez doktor bir sandalyeye oturup sırayla kıçımıza bakıyor. Arkasından bir psikiyatrisin kapısında sıraya giriyoruz. Adam bana kızlardan hoşlanıyor musun diyor. Bu aptalca sorudan kızarıyorum. Tabii efendim. O halde ne diye kızarıyorsun? Bilmem işte. Ama kızları erkeklere tercih ediyorsun değil mi? Elbette efendim. Tamam geç. New Jersey'de Kinver kampında saçlarımız kesiliyor. Üniformalar seçiliyor. Hiçbirinizin bir işe yaramazsınız. Çinlilerin süngülerini saplayacakları kadar etiniz budunuz bile yok. Bu kamptaki gelmiş geçmiş en boktan bölüksünüz. Başlar dik, omuzlar yana, karınlar içeri. Burası güzellik salonu değil. Hey kızlar ne güzel kıvırtıyorsunuz. Cumartesi gecesi ne yapıyorsun şekerim? Kendine gel asker. 16 haftalık temel eğitim için New Jersey'de Fort Dix'e gönderildik. Orada da aynı muamele. Size asker demekten utanıyorum. Ordunun yüz karasısınız. Talimlerde kıçınıza tekmeyi yiyince görürsünüz. Say 1, 2, 1, 2, 3... Bunlar tüfekleriniz. Duyuyor musunuz? Tüfek. Bunlar askerlik hayatınız boyunca sevgiliniz, ananız olacak. Bu tüfeklerle yatıp bu tüfeklerle kalkacaksınız. Düşmana bununla saldıracaksınız. Bir kadını tutar gibi tutacaksınız bunları. En kıymetli şeyiniz bu tüfektir. Tüfeğini yere düşüren boku yer. Bu alet patlar ve birinin kıçını uçurur. İşte o zaman öldünüz. Tek kelimeyle öldünüz. Anlaşıldı mı kızlar? Sözüm ona bizi eğitenler de sadece birkaç ay önce orduya yazılmış acemilerden oluşuyor ama onlara onbaşım demek zorundayız. Bize resmen hayvan muamelesi yapıyorlar. Küfredip bağırıyorlar. Cevap verecek olursak başımızın belaya gireceğini çok iyi biliyoruz. Bulunduğum bölükte ağabeyleri ya da babaları 2. Dünya Savaşı'na katılmış çocuklar var. Askerliğin ne olduğunu iyi biliyorlar. Adamın canını okurlar diyorlar. Jules Caesar'dan bu yana askerlik kurumu vardır ve yeni gelenler sadece ezilir. Askerde adama ne düşüneceğini, ne hissedeceğini, ne yapacağını, hatta ne zaman tuvalete gideceğini bile onlar söyler. İstersen kongreye şikayet et. Vız gelir. Ama bunu bir duydular mı ellerinden kurtulamazsın. Işıklar sönmeden koğuşta uzanıp diğerlerinin konuşmalarına kulak kabartıyorum. Kızlardan, analarından, babalarının askerlik günlerinden, ilk aşklarından bahsediyorlar. Debbie, Sue ya da Katie'ye kavuşacakları günleri hayal ediyorlar. Bir daha ne zaman kadın bulacağız diyorlar. Kendi sevgilileri erkek kardeşlerinin sevgilisi olsun fark etmez. Buradan çıkınca bir işe girip akşam eve geldiklerinde karılarını yatağa atıp çocuk yapacakları günleri konuşuyorlar. Kesin, ışıklar söndükten sonra çıt duyasam canınızı okurum. Ama çavuş gider gitmez aynı terane başlıyor. 5 haftalık eğitimden sonra ilk hafta sonu tatilinde Debbie, Sue ve Katie'ye kavuşmak yok mu? Ben de bu ilk hafta sonunda tatilimde New York'a dönüp birilerini düzeceğimi söyleyebilsem, onlardan biriymiş gibi bir şeyler söyleyebilsem ama daha ağzımı açar açmaz en azından gözlerimin halinden benimle dalga geçmeye başlayacaklarını biliyorum. Thompson şarkıya başlayacak, İrlandalı gözler gülümserken. Bir bakıma tertemiz yatağımda duşumu almış vaziyette yatmak işime de geliyor. Bütün günün yorgunluğunu çıkarıyorum. Sırtımda 100 kiloluk ağırlıkla koşarken çavuşlar, Fransız lejyon askerleri bile bu kadar yükü taşımamıştır diyorlar. Derken tüfekleri söküp takmak, dikenli tellerin altından sürünerek geçerken mavi şapkalarıyla sözde düşman askerlerinin kurşunlarından korunmak, iplere tırmanmak, öldürücü işler. Gecelerde sırt çantalarımızı yastık yapıp yatıyoruz ve sivrisineklerle boğuşuyoruz. Araziye çıkmadığımız günler koskocaman salonlarda konferanslar dinliyoruz. Korelilerin ne kadar sinsi ve tehlikeli olduklarını anlatıyorlar. Kuzey Koreliler ve Çinliler daha da beter oluyormuş. İçinizde bu ırktan olan varsa bok soyudur. Benim babam Almandı ve 2. Dünya Savaşı sırasında ağzına edildi. Bu işler böyledir. Savaş bu. Sizlere baktıkça Amerika'nın geleceğinden endişe ediyorum. ABD ordusunun ne muhteşem bir ordu olduğuna dair filmler gösteriyorlar. İngiliz, Fransız, Kızılderili, Meksikalı, İspanyol, Alman, Japon. Hepsiyle savaşmış ve bugüne dek bir tek savaşta yenilmemiş bir ordu. Şimdi de sıra Çinlilerde. Unutmayın, ABD ordusu asla yenilmez. İnsanların kullanımı, savaş taktikleri ve frengi hakkında filmler gösteriyorlar. Silahların kullanımı, savaş taktikleri ve frengi hakkında filmler gösteriyorlar. Frengi hakkındaki filmde eriyip giden, seslerini kaybeden adamlar, ölüm döşeğinde hastalıklı kadınlarla yattıkları için ne kadar pişman olduklarını itiraf ediyorlar. Artık yapılacak bir şeyleri kalmamış. Tanrı'nın affına sığınmışlar. Ailelerinden, arka bahçede limonatalarını içen anne babalarından, üniversiteden dönen erkek kardeşlerinden, bahçede salıncakta salınan küçük kız kardeşlerinden utanıyorlar. Koğuşta bizim çocuklar aralarında filmin eleştirisini yapıyorlar. Böyle enayilik mi olur? Prezervatifler ne güne duruyor? D'Angelo, frengi konusunda dikkat etmeleri gerektiğini söylüyor. Thompson kavga çıkarıyor. Sen ne anlarsın? Spagetti yemekten başka ne bilirsiniz siz? Bir daha böyle konuşursan seninle dışarıda hesaplaşırız. Öyle öyle diyerek Thompson kahkahayı basıyor. Hadi Thompson aynı lafı bir daha söyle bakalım. Ben enayi miyim? Siz hepiniz bıçak taşırsınız. Hayır bıçağım yok. Ben koluma güveniyorum. Sana inanmıyorum diye Angelo. Bıçağım yok diyorum Thompson. Herkes susuyor. Thompson gibi tipler ne diye böyle atıp tutarlar hiç anlamıyorum. İlla bir şeyleri kanıtlayacaklar. Sadece Amerikalı olmak yetmiyor demek. Zaten bu ülkede kim Amerikalı? Danfi adında eskilerden kalma bir uzman onbaşı var. Silahların onarımını yapıyor. Belli ki kızağı çekmişler. Ağzı sürekli viski kokuyor. Başçavuş Tol onu kolluyor nedense. Tol azman bir zenci. Göbeği öyle büyük ki iki fişeklik ancak sarıyor ve yürüyemediği için her yere ciple gidip geliyor. Bizden nefret ediyor. Hiçbirinizi gözüm görmesin. Böyle işe yaramaz tembel güruhuna hiç rastlamadım. Bu arada Danfi'ye sataşan olursa kemiklerini kırarım diye kükrüyor. Siz kısa pantolonlarla dolaşırken çavuş Danfi Monte Cassino'da düşmanla savaşıyordu. Onbaşı Danfi bir akşam silahımı temizlerken yanıma geliyor. Silahı elimden kaptığı gibi beni tuvaletlerin oraya çağırıyor. Tüfeği açıp namluyu sabunlu kaynar suya sokuyor. Ben de silahlarımızı sıcak suyla temizlememiz gerektiği konusunda bize sıkı sıkı uyardıklarını söylüyorum. Paslanır diyorlar. Bezir yağ sürün diyorlar. Onbaşı saçma diyor. Namluyu bir bezle kuruluyor ve geri veriyor. İçine bak diyor. Demirin ışıltısı gözlerimi alıyor. Ne diyeceğimi şaşırıyorum. Bana neden bu iyiliği yaptığını anlayamıyorum. Sadece teşekkür ediyorum. Beni sevdiğini söylüyor ve en sevdiği kitabını bana veriyor. James T. Farrell'ın Stas Lonigan'ın Delikanlılığı adlı kitabı paramparça olmuş. Kitabıma iyi bak diyor. Hiç elimden düşürmem. Farrell bu ülkenin en büyük yazarıdır. Senin benim gibi insanların ruhunu anlamış. Eğitimin bitene kadar sende kalsın. Sonra kendine bir tane yenisini alırsın. Ertesi gün teftiş günü. Hepimiz yıkanıp paklanıyoruz. Işıklar sönmeden herkes yatağın önünde Tol'un teftişi için hazır olacak. Tol'un yanında iki subay var. Her şeye burunlarını sokup inceliyorlar. Ve bir yanlışımızı bulur bulmaz yere yatırıp 50 sopa çekiyorlar. Yüzü koyun yatıyoruz. Tol ayağıyla sırtımıza bastırıyor ve Sweet Chariot şarkısını söylüyor. Tüfekleri tek tek kontrol etmiyorlar ama benimkini görür görmez duraklıyorlar. Birbirlerine bakıp bu ne temizlik böyle diyorlar. Asker, ABD Başkan Yardımcısının adı nedir söyle bakalım. Alben Barkley efendim. Güzel. İkinci atom bombamızı attığımız şehrin adını biliyor musun? Nagasaki efendim. Tamam, bu artık bizim adamımız. Silahı da olağanüstü iyi temizlenmiş doğrusu. Ertesi günden itibaren albayın emir eri oluyorum. Arabasında şoförün yanında oturacağım. Kapısını açıp kapatacağım. Bekleyip selam duracağım. Tekrar kapısını açıp kapatacağım ve selam duracağım. Eğer iyi bir emir eri olursam haftaya 3 günlük izin yapabileceğim. Cuma akşamından çıkıp pazartesi akşamına kadar izinli olacağım. Onbaşı bana New York'a gidip bir güzel karı bulursun diyor. Fort Dix'te albayın emir eri olmak için 50 dolar ödemeye hazır bir sürü asker vardır. Bir silah temizlemekle bu işi nasıl becerdin anlamadım gitti diyor. Ama doğrusu böyle temizlenmiş bir tüfek görmedim. Bunu nereden öğrendin? Sabah albayın iki uzun toplantısı var. Bomboş oturuyorum ve şoför Wade Hansen'ın Vatikan'ın dünya üzerindeki etkinliği konusundaki endişelerini dinliyorum. Eğer bu ülkeye Katolik bir başkan gelirse Finlandiya'ya kaçarım diyor. Adam protestanmış. Başka dinleri kabul etmiyor. Bir kuzini Katolik bir adamla evlenmiş ve Boston'a taşınmışlar. Orası Katolik kaynıyor ve hepsi de paralarını Papa'ya veriyorlar. O pis bunaklar da küçük oğlan çocuklarını beceriyor. Albayla çok az birlikte olabiliyoruz. Çünkü öğlen yemeğinde sarhoş olup bizi serbest bırakıyor. Hansen onu evine götürüyor. Bana da arabada fazlalık istemiyorum diyor. Tabii o bir çavuş olduğu için cevap veremiyorum. Ama eğer de olsa ona cevap veremezdim. Saat 2'de serbestim. Akşam yemeği saatine kadar PX'e gidip dergileri karıştırıyorum. Tony Bennett'i dinliyorum ve 3 günlük tatilimde Emery'i göreceğimi hayal ediyorum. Akşam yemeğine çıkıp sinemaya ya da dansa gideceğimizi, bana dans öğreteceğini hayal ediyorum. Bu nefis bir hayal. Çünkü hafta sonu doğum günüm. 21 yaşıma basıyorum. 12. 3 günlük iznim için cuma sabahı normal izin kağıtlarını almak üzere sıraya giren diğer askerlerle bekliyoruz. Sneed adında eğitim kadrosundan bir onbaşı bana sesleniyor. Adam aslen Polonyalı ve gerçek adını kimse telaffuz edemiyor. Hey asker, yerdeki izmariti al. Ben sigara içmem onbaşım. Sana sigara içip içmediğini soran oldu mu? Yerdeki izmariti al. Hovi Abramovic beni dürtükleyerek ukalalık etme diyor. Alıver şu izmariti. Sneed ellerini beline dayamış bekliyor. Hadi, onu ben atmadım çavuşum. Ben sigara içmem. Pekala asker, benimle gel. Oraya giriyoruz ve izin kağıdını elimden alıyor. Şimdi sen biraz da talim görüyorsun. Ama 3 günlük iznim var. Ben albayın emir eriyim. İstersen albayın kıçını yala. Beni ilgilendirmez. Malzemelerini al ve yürü. Ama onbaşım, bu hafta sonu benim doğum günüm. Kes sesini asker, yoksa fena olur. Sırada bekleyen diğer askerlerin yanından geçip çıkıyoruz. Çavuş izin kağıdımı onlara doğru sallayarak elveda diye dalga geçiyor. Sıradaki askerler de ister istemez gülüyorlar. Çünkü hiçbiri başının derde girmesini istemiyor. Sadece Howie bana bakıp üzgün üzgün başını sallıyor. Onbaşı beni talim yerinden geçirip ağaçlıkların ötesinde açık bir araziye götürüyor. Kaz bakalım eşşol eşek. Kazmak mı? Evet, şöyle bir metre kadar bir çukur kaz. Eni de 50 santim falan olsun. Ne kadar çabuk yaparsan senin için o kadar iyi olur. Anladığım kadarıyla çukuru ne kadar çabuk kazarsam o kadar çabuk izin kağıdımı geri alacağım. Ama bu pis herifin kafasında başka planlar olmalı. Bir zamanlar Bucknell Üniversitesi'nin en iyi futbol oyuncularındanmış ve Philadelphia Eagles'a geçmek istemiş ama onu almamışlar. Bu yüzden hıncını başkalarından çıkardığını herkes biliyor. Bu haksızlık. İnsanların ölüleri için böyle çukur kazdığını biliyorum ama benim bunu yapmamı gerektirecek bir durum yok. Herhangi bir hafta sonu olsa bu kadar üzülmezdim. Oysa hem 3 günlük izne çıkacaktım hem de doğum günümdü. Burada çukur kazmanın anlamı ne? Ama bu adamlara laf anlatamazsın. En iyisi bir an önce çukuru kazayım. İçine ölü ya da her ne koyacaksa koysun ve çukuru kapatayım. İşim bitsin. Hırsla çukuru kazarken içimden elimdeki kazmayla Sneed'in kafasını parçalamak geliyor. O şişko futbolcu bozuntusunu gömmek büyük bir zevk olurdu. Çukuru kazıyorum ve onbaşı bana izin kağıdımı uzatıyor. Üzerini güzelce ört bakayım. Çok düzgün olsun. Az sonra alıp izne çıkmak için kullanacağım bu kağıdın üstünü düzgün örtsem ne olur, düzgün örtmesem ne olur sanki. Ama gömdüğüm kağıdı alamadan kalk diyor. İleri marş. İçeri giriyoruz. Sırada kimse kalmamış. Onbaşı yeterince tatmin olmuştur diyorum. İçeriden yeni bir izin kağıdı alır çıkarım. Ama beni o odaya sokmuyor ve doğru alt kata indirip oradaki görevliye bunun biraz derse ihtiyacı var diyor. Emirleri pek dinlemiyor. Görevliyle onbaşı gülüşüyorlar. Adam ona bir ara şu Eagles takımından söz etsek diyor. Allah'ın belası bir takım, öyle değil mi onbaşı? Arkasından birine sesleniyor. Henderson, askere işini göster. Henderson beni mutfağa tıkıp tencere, tava ne varsa yıkayıp parlat diyor. Bir tek leke bile kalırsa Kore Savaşı bitene kadar burada bu işi yapmaya devam edersin. Akşam yemeği saatinde bütün tencere, tavalar ve kepçeler mutfak tezgahında pırıl pırıl sıralanmış, çöp kutuları duvarın dibinde dizilmiş vaziyette. Sivrisinekler camdan içeri doluşup her tarafımı ısırıyor. İçerisi kazanlarla su kaynatmaktan buhar olmuş. Üstüm başım yağ içinde ve her tarafından terler akarak görevlilerin bulaşıkları kontrol etmelerini bekliyorum. Parmaklarını şöyle bir yıkanmış kapların üzerinden şöyle bir geçirip olmamış diyorlar. Bir daha yıka. Aslında dışarıda onbaşı onlara futbol maceralarını anlatıyor ve acemi bir askere nasıl eziyet edilir diye aralarında eğleniyorlar. Neden sonra sesler kesiliyor ve etraf tenhalaşıyor. Görevli gelip koğuşuna dönebilirsin diyor. Ama sabah 6'da burada ol. Tam 6'da. Çok ciddi. 6 diyorsa 6'dır. Ona 3 günlük iznim olduğunu ve ertesi gün doğum günümü kutlayacağımı ve New York'ta beni bekleyen bir kız arkadaşım olduğunu söylemek istiyorum. Ama vazgeçiyorum. Ne zaman ağzımı açsam işleri daha beter hale getiriyorum. Orduda sadece isim, rütbe ve yaka numaran geçerlidir. Artık bunu öğrendim. Emre telefonda ciyaklıyor. Ah Frank, şu anda neredesin? Şey, PS servisindeyim. PS ne demek? Posta servisi. İşte mektup filan postalanan yer canım. Ah keşke burada olsaydım. Küçük bir pasta yaptırdık. Maalesef tencere tavalarla uğraşıyorum. Bu gece yarın sabah burada olacağım. Belki pazar günü. Ne saçmalıyorsun? Tencere tava olmaktan canım çıktı. Neden? İzmariti yerden almadım diye. Neden almadım peki? Çünkü ben sigara içmem. Sen de biliyorsun. Sigara içer miyim? Doğru. O halde ne diye izmariti senin alman gerekiyor? Çünkü o hıyar herif, yani bize eğitim veren onbaşılardan biri, Philadelphia Eagles takımı kendisini reddetmiş diye hırsını bizden çıkarıyor. Ona sigara içmediğimi söyledim ama anlamıyor. İşte bu yüzden buradayım. Oysa seninle olmak istiyordum. Tam doğum günümde. Ah Frank, doğum günün olduğunu biliyorum. Yoksa sen içki mi içiyorsun? Yok canım. Hem çukur kazıp hem de tencere tava ovarken nasıl içki içebilirim? Çukur mu kazıyorsun? Neden? İzin kağıdımı gömmek için. Ah Frank, seni ne zaman görebileceğim? Bilmiyorum. Belki de hiçbir zaman. Kaplanın üstünde tek bir leke görürlerse bir saat daha cezada kalacağımı söylüyorlar. Bu durumda askerliğim bitene kadar burada kalabilirim. Annem bir rahibe filan gitsen diyor. Aman kalsın. Rahipler onbaşılardan da beter. Onlar ne Frank? Boş ver. Ah Frank. Ah Emer. Cumartesi akşam yemeğinde söğüş, et ve patates salatası var. Aşçılar tencere tavaları pek kirletmemiş. Yemekten sonra görevli gelip ertesi günü çalışmam gerekmediğini söylüyor. Sneed hakkında böyle konuşmak istemem ama adam lanetin teki. Eagles'ın onu takıma neden almadığı anlaşılıyor. Çavuş benim adıma üzgün olduğunu söylüyor. Ama elimden bir şey gelmezdi diyor. Benim albayın emir eri olduğunu biliyor ama askerlik böyledir diyor. Senin durumunda yapılacak tek şey her şeye eyvallah demek. Adını, rütbeni ve yakın numaranı söyleyeceksin ve başka bir şey için ağzını açmayacaksın. Ancak böyle yaparsan sevgiline kavuşursun. Sağ ol diyorum. Hadi bakalım delikanlı, serbestsin. Pazar günü cezaya kalanlar ve birkaç görevliden başka ortalarda kimse yok. D'Angelo, Çin'deki yoksulluğu konu eden bir filmden sonra Mao ve komünizmin Çin'in kurtuluşu olacağını söylediği için izne çıkamamış. Çavuş komünizmin tanrısız bir rejim olduğunu söyleyerek Amerika'ya hiç uymaz diye ona bağırırken D'Angelo kapitalizmin de aynı şekilde tanrısız ve Amerika'ya hiç yakışmayan bir rejim olduğunu söylüyor. Zaten bu izm laflarından hiç hoşlanmam diyor. Demokrasi derken böyle bir takı var mı? D'Angelo burası özgür bir ülke diye 3 hafta sonu birden izninden oldu. Yatağına yatmış Dunphy'nin bana verdiği Stats Lonigan'ın kitabını okuyor. Koğuşa geldiğimi görünce kitabı dolabından ödünç aldığını söylüyor ve yağ içinde kalmış olduğumu görerek bir kez aynı cezaya çarptırıldığından söz ediyor. Dunphy ona duşun altında dayanabileceği kadar kaynar suya girip vücudunu fırçalayarak lavaboları temizlemek için kullandıkları asit fenikli sabunla yıkanmasını söylemiş. Ben de aynı şeyi yapıyorum ve D'Angelo'ya beni o berbat otelden kurtardığı için Mao'ya müteşekkir olduğumu söylüyorum. Aman dikkatli konuş diyor. Yoksa benim akıbetime uğrarsın. O sırada Dunphy koş evlat koş diye dışarıdan sesleniyor. Bir bira için ölüyorum. Aslında koğuşta kalıp D'Angelo ile sohbet etmeyi tercih ediyorum. Çok iyi bir insan. Öte yandan Danfi, albayın emir eri olmama yardım ettiği için onu da yalnız bırakmak istemiyorum. Aslında bir çavuş olarak hafta sonunu burada geçirmesi gerekmez ama onun gibi ailesi olmayan yalnız insanlar çok. Birlikte çay içiyoruz ama Danfi'ye ayak uydurmama imkan yok. Onun gibi içsem midem kaldırmaz. Birasını ve sigarasını içerken askerlik hayatının özellikle barış zamanında ideal olduğunu anlatıyor. Snit gibi geçimsiz bir herif olmadıkça hiç yalnız kalmazsın. Evlenip çoluk çocuğa karışırsan ordu ailene bakar. Senin bütün işin her an savaşmaya hazır bir asker olmak. Evet, ben pek öyle savaşmaya hazır bir asker sayılmam ama vücudumda o kadar çok şarapnel var ki hurda niyetine beni satabilirler. İçki içmenin biricik zevki olduğunu söylüyor. Karısı iki çocuğunu alıp Indiana'ya kendi ailesinin yanına dönmüş. Orada yaşanır mı diyor. Cüzdanından karısıyla iki kızının resimlerini çıkarıp gösteriyor. Tam ağzımı açıp ne güzel diyecekken Danfi ağlamaya başlıyor ve ardından bir öksürük krizine yakalanıyor. Boğulmaması için sırtına vuruyorum. Tamam tamam diyor. Ne zaman onların resimlerine baksam böyle oluyorum. Onları kaybettim artık. Fort Dix'te küçücük bir evimiz olsaydı da Monica yemek pişirip akşamları beni evimizde bekleseydi. Ben de şöyle yaldızlı ve yıldızlı üniformamla evimde ayağımı uzatıp dinlenebilseydim. Hadi kalk evlat. Kendimi toparlayıp bir cesaret Indiana'ya gitsem iyi olacak. Ama Danfi koğuşlara doğru yürürken birden fikir değiştiriyor ve biraz daha bira içmek istediğini söylüyor. Onun hiçbir zaman Indiana'ya gidemeyeceğini anlıyorum. Onu babama benzetiyorum ve yatağıma yattığımda acaba en büyük oğlunun 21. doğum gününü hatırlayabildi mi diye merak ediyorum. Belki barın birinde doğum günüm şerefine bir kadeh kaldırmıştır. Ama bundan kuşkuluyum. Babam da hiçbir zaman Indiana'daki ailesinin yanına gidemeyecek olan Danfi gibi bir insan. 13. Pazar sabahı D'Angelo'nun kiliseye giderken beni de çağırmasına çok şaşırıyorum. Komünizmden söz eden birinin kiliseye ya da bir sinagoga ayak bile basmayacağını sanırdım. Yolda bana kendisini kiliseye ait hissetmediğini ama kilisenin ona ait olduğunu anlatıyor. Kilisenin kendi başına bir kurum olarak Tanrı'yı kendisine mal etmesini anlamıyor. Ve insanlara Tanrı'nın nasip ettiği şeyleri kilisenin kendine göre dağıtmasını yanlış bulduğunu söylüyor. Her hafta günah işlediği halde asla bir rahibe gidip günah çıkarmadığını, çünkü onun günahlarının kimseyi ilgilendirmediğini ancak Tanrı ile kendi arasında bir mesele olduğunu söylüyor.